Ayrım 10. Fırtına Çocukları, Nikolay Ostrovski. Sayfa 179. 10. Bölüm. Pompa istasyonu elinde tutan 3 kişi gecenin derinliklerinden yükselen tüfek seslerini yürekleri ağzında dinliyordu. Kargaşa gara ulaşmıştı bile. Giderek artan fırtınada savaşın hırsla sürdüğü hissediliyordu. Andre ellerini göğsüne sıkıca yapıştırmış, olduğu yerde donup kalmıştı. Neden burada bıraktılar bizi? Hiçbir şey yapmadan burada kimin kazanacağını beklemek ne kadar zor. Onlara göre işe yaramaz biriyim, dedi acıyla. Yanında duran Edwy onu kendine doğru çekip bir anne sevgisiyle acısını dindirmeye çalıştı. Hiçbir şey yapamayız. Bize burada kalmamız emredildi. Olesya susuyordu. Birdenbire bahçeden sesler geldi. Andre bir atın soluğunu duyar gibi oldu. Genç kız omzunu tuttu Pıtaka'nın. O ne? Andre'nin vücudunu bir titreme kapladı. Ya bu gelenler polaklarsa o zaman her şey bitti demektir, diye düşündü kalbinin sıkıştığını duyarak. Kapıya vuruldu. Taburelere çarpa çarpa baltasının bulunduğu girişe doğru yürüdü. Georgia Mikhailovich, benim, Çaçabel, aç kapıyı. Çaçabel bu, diye neşeyle bağırdı Olesya. Kapıya doğru koştu. Bizimkiler, şimdi açıyorum. Sürgüleri kaldırmıştı bile. Andre ona engel oldu. Kim o? İşte geldim, diye yanıtladı kalın bir ses. Çok güçlü bir gövdeden çıktığını ele verircesine. Olesya çıkıştı. Arkadaşlarımız gideli çok oldu. Duyuluyor, geç kaldım. Koholmon'dakilerle uzun süre pazarlık edince geciktim. Magolnoski'ye bizi rahat bırakırsan sana dokunulmayacak demek için adam göndermek istiyorlar. Onları inandırmak için çok zaman kaybettik. Yakıyor musun Olesya? Çaçabel bir kibrit çaktı. Andre'yi görünce şaşırdı. Bu da kim? Diye sordu kuşkuyla. Andre, diye cevap verdi Olesya. Nedenini bilmeksizin heyecanlanmıştı. Babam onu burada bıraktırdı. Çaçabel'in ardından kısa boylu, uzun omuzlu bir köylü girdi odaya. Merhaba arkadaşlar. Çaçabel, Edwin'in elini sıktı. Sosnovka'dan Saçek, dedi başıyla köylüyü işaret ederek. Olesya yaktığı lambayı masanın üzerine bırakıp perdeleri örtmek için pencereye koştu. Bundan böyle yanımızda çarpışacak. Sosnovka'dan 50 koholmanın çevresinde de 30 adam var. Şimdi onları silahlandırmak lazım, dedi Çaçabel. Yoldaş Ravieski sizin için köprüden nehire mermi paketleri atacaklarını söylemişti. Bölüğünüzü Magonoskilerin malikanesini sarmak üzere evin çevresine yerleştirmenizi size iletmem için beni görevlendirdi. Bizimkiler şehri ele geçirinceye kadar askerlerin bir kısmını orada tutmuş oluruz. Her şeyden önce çiftliği ele geçirmeye çalışın. Orada iyi Alman atları var. Çaçabel hızla Saçek'e döndü. Hemen silahları alıp malikanenin bulunduğu yere gideceğiz. Adamlarına söyle, orada buldukları en iyi atlara el koyabilirler. Güzel iş bu, dedi Saçek. Atlarım da topallamaya başlamıştı. Yani bir çift... Tamam, anlaşıldı. Hadi gidiyoruz. Şehirde neler olduğunu duyuyor musun? Tartışacak zamanımız yok. Köylülerin kendilerini beklediği bahçeye çıktılar. Pıtaka, ben de onlarla gidiyorum, dedi Edwy'ye kararlı bir şekilde. Nasıl olur? Ya ellerin? Diye sordu Edwy'ye soğukkanlılığını yitirerek. Ya biz? Burada yalnız mı kalacağız? Bizi korumak için burada bırakıldın. Sen gidersen ben de gelirim. Ne olursa olsun burada yalnız kalamam. Olesya öfkelenmişti. Edwy yumuşak bir sesle, ''Öyleyse ben de gitmeliyim.'' dedi. ''Tamam, hep birlikte gidiliyor. Burada kalmak istemiyorum. Hem tek başımıza korkarız.'' dedi Olesya diklenerek. ''Peki ama nereye gideceksin? Biliyorsun savaşılıyor orada.'' Andre utanmaya başlamıştı. ''Ne olacak yani? Edwy ile ben pansuman çantalarını alırız. Eğer yaralılar varsa hiç olmazsa bir işe yaramış oluruz.'' Andre ne cevap vereceğini bilemiyordu. ''Peki ama baban ne der sonra?'' ''Ona ben cevap veririm. Hadi gidelim Edwy.'' Olesya paltosunu giymişti bile. ''Olesya, sağ elindeki pansumanı çıkarır mısın?'' diye sordu Andrea. ''Pansumanı çıkarmak mı? Ama elin tümüyle haşlanmış durumda.'' Tetiğe basabilmem için iki parmağımı açıkta bırak yeter. Çıkarmam. Yanmış deri henüz açıkta kalacak durumda değil. Andre Edwy'ye döndü. Aç bunu lütfen, yoksa dişlerimle parçalayacağım. Yüzünü buruşturan Edwy sessizce pansumanı çözmeye koyuldu. Bir parçasını üstünde bırakacağım, şurada. Çaçabel içeri girdi. Her şey yolunda. Herkesin silahı da mermisi de tamam. Hemen yola çıkıyoruz. Yağmur da dinmek üzere. Biz de seninle geliyoruz, dedi Edwy. Pıtaka koşarak dışarı çıkıp bir tüfekle geri döndü. Ceketinin cepleri mermi doluydu. Bana da getirdin mi, diye sordu Olesya. Onca konuşmadan sonra gözleri ilk kez karşılaştı. Sana mı, dedi şaşırarak. Gülümsedi. Tüfeğini ona verip cebindeki şarjörü çabucak Olesya'nın cebine aktarmaya koyuldu. Bir tüfeğin nasıl doldurulduğunu sana öğreteyim. Bak buraya. Şu dava döndürülüyor. Yalnız bir kere. Sonra onu kendine doğru çek. Görüyor musun? Ortaya bir mermi çıkıyor. Hop, o çıkan mermiyi de tüfeğin içine it. Az önce döndürmüş olduğun davayı eski duruma getir. Şimdi tetiğe basacaksın ve dünyadan bir mikrop daha eksilmiş olacak. Kabzayı sıkıca omzuna daya. Bu tüfeği sen al. Ben başka bir tane bulurum kendime. Tam gitmek üzereyken birdenbire Vasilek hatırlayarak olduğu yerde durdu. Hızla mutfağa koştu. Vasilek, çabuk ayağa kalk. Uyansana yatak kuşu. Biz gidiyoruz, duyuyor musun? Gidiyoruz diyorum. Arkamızdan kapıyı sürgüler, sonra da rahatça uyursun. Az sonra geri döneceğiz. Uyku sersemi Vasilek söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Andre onu kapıya doğru itekledi. Kapıyı sürgüle, sonra da git yat. Vasilek homurdanarak gözlerini ovuşturuyordu. Yine de kapıyı kilitlemesi ve uyuması gerektiğini anladı. Öyle de yaptı. Çaçabel bir el ateş etmeden çiftliği ele geçirdi. Şaşkınlığın yarattığı etki tamdı. Edward silah tutabilen bütün adamları şehre götürmüş, şatoda sadece Kot Potoçki ile nöbetçi kalmıştı. Malikane tarafından yükselen silah seslerini duyan Edward bölüğüne geri dönmesini emretti. Ne oluyor, diye sordu kendi kendine. Şehirde mi savaşılıyor? Allah belalarını versin. Kim savaşıyor? Kime karşı savaşıyor? Yoksa Almanlar küstahlaşmaya mı başladılar? Çiftlikteki bu kargaşalık da ne acaba? Adamlarına malikaneyi sarmalarını söyledi. Potoçki büyük kapının yanında karşıladı hepsini. Ata binmişti. Sizce ne oluyor kont? Bilmiyorum. Şehirle ilişkim yok. Çiftliğin bulunduğu taraftan tek tük silah sesleri duyuluyordu. Magolnoski oraya gece gitmeye cesaret edemedi. Malikanede günün doğmasını beklemeye karar verdi. Bu arada çiftlikte iki taraf birbirine girmişti. Çiftliği ele geçiren Kolmanika ve Sosnovaka köylüleri atları bölüşememiş birbirleriyle kavga etmeye başlamışlardı. Eğerlenmiş bir Alman atına binen, üç atı da dizginlerinden tutan uzun boylu bir Kolmanikalı, ''Bahçeye önce biz girdik, atlar da bizimdir.'' diye bağırıyordu. Saçek adamın üzerine atladı. ''Geri ver onları. Birini aldığın için kendini mutlu sayman gerekirken dördüne birden el koymaya kalkışıyorsun. Benim bütün atlarım topallıyor. Sen önüne gelen atı alıyorsun.'' Kavga büyüdü. Dışarıda malikaneyi çeviren, askerlerle çatışan Çaçabel, silah seslerinin azalmasından köylülerin bir kısmının kaçtığını anladı. Kapıya doğru koştu. Ortalığı yatıştırmaya çabaladı ama kimsenin onu dinlediği yoktu. Kavgaya şimdi tüfek dipçikleri de eklenmişti. Elinde silah olanlar hasmına dipçiklerle vuruyordu. Uzun boylu Kolmanika köylüsü yangına körükle gidiyordu. ''Atları alın, geri dönüyorum, başlarının çaresine baksınlar. Kurda kuşa yem olmaya hiç niyetim yok. Evlerimize dönelim. Eğer bize engel olmak isteyenler olursa çekinmeden üzerlerine ateş edin.'' Çaçabel haykırdı. ''Nereye gidiyorsunuz dostlarım? Bizi kendi halimize mi bırakıyorsunuz?'' ''Çekil oradan!'' diye bağırdı uzun boylu köylü. ''Sosnovkonlular atlarımızı bize geri versinler, kalalım. Magonnoski elimizde ne var ne yoksa aldı. Biz de en azından bunlarla ödeşelim. Hadi onunla konuşarak boşu boşuna harcamayın tükürüklerinizi. Evlerimize geri dönüyoruz. Yoksa postlarımızı Kaptırır tahtalı köyü boylarız hepimiz. Çaçabel yan tarafa itildi. Pıtaka, Olesya'yı atların nalları altında ezilmekten son anda kurtardı. Kolmanika köylüleri atlarını kırbaçlayarak, itişip ve ağır küfürler savurarak geçti önlerinden. Bir dakika kadar sonra sesleri duyulmaz olmuştu. Almanlar daha ilk silah atıldığında harekete geçti. Az subaylar vagonlar boyunca koşuştu. Kısa emirlerin verildiği duyuluyordu. Ateş sesleri giderek artıp gara doğru yaklaştığında bölük kumatının bulunduğu vagonun yakınından alarmı haber veren borazanın çaldığı duyuldu. Albayım, Polonya subayı olduğunu söyleyen bir asker sizi görmek istiyor. Buraya getirin, dedi Albay Püflemer. Kendimi size tanıtmakla şeref duyarım. Ben Yüzbaşı Vrona. Bu silah sesleri nasıl açıklanabilir, diye sordu albay aşağılayıcı bir sesle. Size olanları anlatayım albayım. Şehirde Bolşevik ayaklanması başladı. Bize de tarafsızlığımızı isteyen bir ultimatum yolladılar. Treni sizden almak, askerlerinizi öldürmek istiyorlar. Bütün gece savaştık. Ayaklanmayı ezmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama güçlerimiz yıkıldı ve şehri terk etmek zorunda kaldık. Şimdi sizden yardım istemek zorundayız. Gar yakınlarından gelen silah sesleri subayın sözlerini doğrular gibiydi. Şapkalı bir grup Alman subayı albayın çevresinde çizilecek rotayı bekliyordu. Alman askerleri garı çevreleyen parmaklıkların gerisine yerleşti. Bir başka grup da zırhlı otomobille topların bulunduğu vagonların çevresinde geziniyordu. Çok iyi, dedi Plaflomer dişlerinin arasından. Demek silahlarımızı elimizden almak istiyorlar. Görürüz bakalım. Hiç kuşkunuz olmasın albayım. Siz bu işi ele attıktan sonra bu ayak takımından bir kişi kalmaz ortada. Vrona subayların arasında Saçmulte'yi gördü. Teğmen alçak sesle albayın kulağına bir şeyler söylüyordu. Özür dilerim, adınız nedir? Yüzbaşı Vrona o, diye fısıldadı Saçmulte. Öyleyse bu işe muhakkak karışacağız. Askerlerinizi oraya gönderirseniz çok memnun oluruz, dedi sol tarafı göstererek. Hemen saldırıya geçeceğiz. Büyük bir top, bir de zırhlı araba. Subaylardan biri lütfen askerlerimize savaş nedenini açıklasın. Gecenin sonuna doğru şehir işçilerin eline geçmişti. Kendisine gönderilen yardımcı kuvvetlerle oldukça güçlenen Çaçabel Magnuski'yi malikanesinde hapis tutuyordu. Artık zafer ellerinin altındaydı. Ama gar birdenbire topçu atışlarıyla titremeye başladı. Sokaklarla evlerin üzerine kurşun yağmaya başladı. Aynı anda 15 mitralyöz birden ateş ediyordu. Almanlar şehrin üzerine doğru yürüdü. Ravetski her yolu ağzında savaşarak bir saat kadar inatla direndi ama zırhlı araba caddelerden geçiyor, sokakları, evlerin avlularını mitralyöz ateşine tutuyordu. Neyse ki el bombaları yok. Çobot öfkeliydi. Asiler sokak sokak dövüşerek geri çekiliyor, yeşil Alman safları düzenli bir şekilde ilerliyor, gardaki dört toptan düzenli ve sürekli olarak atılan obüsler şehrin üzerinde patlıyordu. Sigismund galiba savaşı kaybediyoruz, dedi Kovolla, Ravetski'nin yanında hızlı hızlı yürüyerek. Evet, en çok da bundan korkuyordum. Bir provokasyon sezer gibiyim. Dün Metelski alay meclisiyle konuşmak istemiş. Ama o kumandan olacak satılmış, onu yakalatmakla korkutmuş. Şimdilik adamlarımızın hayatlarını kurtarmalıyız. Dövüşe dövüşe Sosnovka'ya kadar çekileceğiz. Şehri elimizden geldiğince acele ederek sabah olmadan boşaltmalıyız. Yoksa çepeçevre sarılacağız. Şehir şafak sisinin ardında gizlenmişti. Geriye kalan en son işçiler de şehrin kenar mahallelerini terk ettiler. Çaçabel kulak kabarttı. Bizimkiler kaçtı galiba. Duyuyor musun? Sesler şimdi de kenar mahallelerden geliyor, dedi Saçeke. Anlaşılan Almanlar da işe karıştı. Bize gün doğmadan dövüşerek geri çekilmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Kolmanika'dakiler burada olsaydı malikaneye saldırabilirdik ama ne yazık ki şu anda elimizden bir şey gelmez. Geri çekilme emrini herkese ilet. Çiftliği ateşe verelim mi, diye sordu Saçek. Gerek yok. Sonunda nasılsa bizim olacak. Haydi at bin. Ya kadınlar, diye hoşnutsuz bir sesle sordu Saçek. Onlar da ata binecek. Ben bir araba hazırlamıştım. Biri ona binebilir. Çaçabel ata binmesi için Olesya'ya yardım etti. Düşmezsin değil mi? Diye sordu dizginleri uzatarak. Hayır, daha önce de binmiştim kasabadayken. İyi, silahını omzuna tak. Çakı gibi bir asker olacaksın. Diye şakalaştı ama aynı anda yüzü karardı. Pataka Olesya'nın yanında tırısa kalkmıştı. Yine de kız her an düşecekmiş gibi geliyordu ona. Yarım saat sonra şehri terk edenlerle buluştular. Eduard, Magonoski, Albal, Pfemer'e yardımlarından ötürü teşekkür etmek için gara gitti. Size nasıl faydalı olabilirim? Söyleyin, elimden gelecek her şeyi yapmaya hazırım. Albay Pfemer tüm yardım önerilerini geri çevirdi. Teşekkür ederim, hiçbir eksiğimiz yok ama arkamızdan Frankfurt süvari alayı geliyor. Bay Saçmulke, alaydaki subaylarından birinin kardeşiniz olduğunu söyledi. Bildiğim kadarıyla yiyecek ve kalın giyeceklere ihtiyaçları var. Kış geliyor. Onlara yardım edebilirseniz çok iyi olur. Elbette yardım ederiz, dedi Eduard. Belki yiğit askerlerinizi ödüllendirmeme izin verirsiniz albayım. Hepsine 100'er mark vermek isterdim. Bu olabilir. Dostça önerinizi alay meclisine bildireceğim. Zaten Frankfurt süvari alayı gelinceye kadar burada kalacağız. Tek isteğimiz fırından ekmek alırken zorluk çıkartılmaması. Magolinski elini şapkasını siperliğine götürerek selam verdi. Hemen size ekmek getirilmesi emrini vereceğim. Şimdi malikanemizde onurunuza vereceğimiz baloya sizi ve subaylarımızın eşlerini ailemiz adına davet etmeme izin buyurun. Arabalar emrinizde olacaktır. Teşekkür ederim. Davetinizi öteki subaylara da bildireceğim. Her şey yolunda giderse geliriz. Magolinski subaylarıyla odadan çıktı. Acele edelim yoksa gereken zamanda işimizi bitiremeyeceğiz, dedi Magolinski Vorona'ya. Şehre dönerlerken, Zamoyski'ye 2 haberci yollayın. Tüm işlerini bırakıp Pavloz'daki birliğiyle buraya gelsin. Asilerle Almanların işini bitirir bitirmez kendisine baş kaldıranlar için yardımına gideceğimizi tarafımdan bildirin. Siz de bu süre boyunca garda gereken her şeyi hazırlayın. Planımız başarısızlığa uğrarsa şehri boşaltıp Almanlara yolu açmaktan başka çaremiz kalmaz. Kolmaniska delegelerini gözden kaybetmeyin. Canlı olun biraz. Planlandığı halde Potocki o gün yola çıkmadı. Şehirdeki ayaklanma onun burada kalmasını gerektirmişti. Durum düzelir düzelmez Eduard'ın odasında Almanların silahlarının almasını önerisini ortaya attı. İçi içine sığmayan Potocki bu öneriyi o kadar şiddetle savundu ki Eduard korkaklıkla suçlanmamak için ona karşı çıkamadı. Riskten söz ediyorsunuz ama tehlikesiz olan ne var? Size ben de yardım edeceğim ve Almanların silahlarını alacağız, dedi Magnat. Magnat, Macaristan ve Polonya'da devlet adamı. Kendinden emin bir şekilde. Peder Jerome, Kolmanikalı köylülerden bir delegasyonun şatoya geldiğini bildirmek için araya girip konuşmayı kesti. Eduard köylülerin tutuklanmasını emretti. Astıracağım onları. Kolmanika'daki çiftliğimizi yağmalayıp parayla satın aldığım atlarla buraya geldiler, diye bağırdı. Potocki umulmadık bir öneriyle söze karıştı. Onları asmak için çok zamanımız var. Amacımız için onları kullanmalıyız. Eduard ona şaşkınlıkla baktı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Bu ayak takımını mı? Boş verin, bırakın. Peder Jerome gidip onlarla konuşabilirsiniz. Onlara bu gece Almanların silahını almak için 50 kadar adamla bize garda yardıma gelirlerse, parayla birlikte yağmadan da kendi paylarına düşeni alacaklarını, ayrıca kontun kendilerini affedeceğini söyleyin, dedi Potocki. Nasıl konuşulması gerektiğini siz de bilirsiniz. Peder Jerome bir süre sonra geri döndü. Bunları Kont Hazretlerinin kendisini söylemesini istiyorlar. Eduard soru dolu gözlerle Potocki'ye baktı. Haydi gidin, sözünüzü tutmak zorunda değilsiniz. Eduard ayağa kalktı. Aynı akşam tüm Alman subayları Magolinskilerdeyken Eduard'la Potocki askerleriyle birlikte gara doğru yola çıktılar. Çevredeki şatoların sahipleri aceleyle toplanmış, konukları eğlendirmekle görevlendirilmişti. Joseph her zamankinden daha neşeli bir şekilde bol bol şarap sunuyordu. Almanlar yavaş yavaş havaya ısınıyordu. Saçmulte ile Sonnenburg, Stefani'ye kur yapıyordu. Polonez kurnazlığı, Almanların yüzüne gülüyor, arkalarından alay ediyordu. İçlerinden hiçbiri o sırada garda olup biteni aklına getirecek durumda değildi. Bir Alman askeri vagondan vagona geçiyor, kapıları açıp sevinçle bağırıyordu. Hadi, yüzer markları alalım. Belki yeteri kadar yoktur. Gecikirsek avucumuzu yalarız. Parayı birinci sınıf bekleme salonunda dağıtıyorlar. Vagonlar boşaldı. Askerler birinci ve ikinci sınıf bekleme salonlarını doldurdu. Bir subay yoklama yapıyor, belediyeden üç memur da her askere 100 mark veriyordu. Ortalık kargaşa ve çığlıktan geçilmiyordu. Bir asker iki kez para almaya geldi ama hemen yakayı ele verdi. Vrano'nun kendisini üç kez yıkanmaya yollamasına karşın üzerindeki o leş gibi kokudan bir türlü kurtulamayan Dzebek, jandarmaların çevresini sardığı Vorobiko'yu lokomotife doğru sürüklüyordu. Hadi bin ve yavaş yavaş sür. Katara yapışır yapışmaz. Son hızla treni gardan çıkartır, 4 kilometre gittikten sonra durursun. Kurnazlık edeyim deme, yoksa... Yardımcı makiniste tabancasını gösterdi. Ama beni öldürürler. Başına bir şey gelmez. İçeri atla ve sür. Çeneni açayım deme, yoksa gebertirim. Garda kaldığına bin pişman olan, kendi kendine küfreden Vorobiko lokomotife tırmandı. Garda bulunanlar şaşkındı. Demiryolu makaslarının üzerinde büyük bir gürültüyle ilerleyen katar askerlerin önünden çabucak hızlanıp geçerek deponun arkasında kayboldu. Birkaç Alman treni yakalamaya kalkıştıysa da yapabilecekleri bir şey olmadığını görüp vazgeçti. Çoğu silahsızdı. Yalnız astsubayların tabancası, birkaç askerin de süngüsü vardı. Bizi aldattılar, satıldık. Her taraftan öfke dolu sesler yükseldi. Çılgına dönen askerler para dolu masayı devirip hiç suçu olmayan demiryolu görevlilerini dövmeye başladı. Kıvırcık saçlı, kelebek gözlüklü bir teğmen öteki subayların tersine düzeni yeniden kurabilmek için çaba gösteriyordu. Silahı olan benimle gelsin. Ama artık çok geçti. Gar, Mogolneskilerin birliği ve Potoçki'nin adamları tarafından sarılmıştı. Kolmenkilerin köylüleri ise kuzeye giden yolu kapatmıştı. Zaremba'nın emirleri kelimesi kelimesine yerine getiren uzun boylu köylü tarafından yönetiliyorlardı. Zaremba'da iki düzine askerle aralarına katılmıştı. Birkaç el ateş eden Alman askerlerini kendilerine daha önce emredildiği üzere gardan teker teker çıkmaya zorladı. Bir buçuk saat sonra Almanların kaputları alınmış, hatta bazıları yalın ayak kalmıştı. Polonyalılar onları üç taraftan sararak şehrin dışına kadar sürdü. Dikkat! Diye bağırdı Zaremba. Arkanıza bakmadan, bir dakika bile durmadan yürümeniz emredildi. Waterland'a kadar yaya gideceksiniz. Cümlelerini bir ölüm sessizliği cevapladı. Kendilerini aldatanlara hissettikleri öfkeyle kalpleri sıkışan, başları önlerine eğik, sessiz ve düşünceli birkaç yüz adam çamurda yürüyordu. ''Hey, size ne demiştim?'' diye bağırdı huysuz atını yarım çark yaptırarak Potoçki. Sevincinden bayram ediyordu. ''Şimdi gidip subay beyleri bulalım. Onlara biraz daha kibar davranırız. Bugün çok incelik gösterdiklerini unutmamalıyız. Onlara iyi davranması ve geçmelerini sağlaması için Prens Zamuski'ye yazacağım.'' ''Evet, elbette.'' diye onayladı Eduard. Katar son hızla ıssız bir istasyondan geçtikten yarım saat sonra komşu gara vardı. Vorobieko lokomotifi durdurup yere atladı. Her köşeden fırlayan silahlı adamlar ona doğru koşuyordu. ''Hey çocuklar, bu da ne? Bu Katar da nereden çıktı? Bakın burada iki Alman var, bir tane de burada.'' diye Ukraynaca bağırdı biri. Vorobieko'nun çevresini sardılar. Sakalı yelpaze şeklinde, mitralyoz şeritlerini kuşanmış, belinden bir tabanca ile bir el bombası sarkan, sağlam yapılı bir adam soru sormaya koyuldu. ''Kimsin sen?'' ''Ben Ataman Breznia.'' ''Yani asi misiniz?'' Vorobioko çok mutlu olmuştu. ''Ben de Polonyalıların eline düştüm diye korkmuştum. Öyleyse dostsunuz.'' Mutlu bir gülümseme kapladı yüzünü. Yoldaşlar, size bir zırhlı arabayla 4 top getirdim. Bunlarla polakların başına ekşirsiniz. Bizim taraflarda işler iyi gitmedi. Ayaklanıp hapishaneyi bastık. Bizimkileri serbest bıraktık, askerleri temizledik ama tam o sırada Almanlar işe karıştı. Tüm bir alay. Bizi darmadağın ettiler tabii. Almanlarla Polonyalılar el ele vermişler. Bizimkiler Sosnowkowie'ye çekildi. Polonyalıların eline düştüm. Alman trenini gardan çıkartmamı istediler. Ben de treni buraya kadar getirdim. İşte yoldaşlar, olup biten bu. Etrafını çevreleyen adamlar ses çıkartmadan Vorobyokka'yı dinliyordu. Sen Bolşeviksin değil mi? Diye sordu Brezhnev. Elbette, ben komünistim ve parti üyesiyim, diye gururla cevap verdi Vorobyokka. Komünistsin ha? Sakallı kaba bir küfür savurdu. Senin gibi heriflerin biz canına okuruz ukala. Götürün şunu çocuklar. Vorobyokka şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Siz kimsiniz öyleyse? Biz mi? Petliora ordusundanız. Bizden söz edildiğini hiç duymadın mı? Yahudi beslemesi defol, dedi sakallı dişlerini göstererek. Öyleyse siz karşı ihtilalcisiniz, diye ölgün bir sesle kekeledi Vorobyokka. İstediğin gibi düşün. Alın bu salağı. Karl Marx'a, tanrısına havale edin. Birkaç adam Vorobyokka'yı tutup götürdü. Ötekilerse Katar'ı yağmaya koyuldu. Şu herifi şurada deşiverelim. Daha uzağa gitmeye gerek yok, dedi aralarından biri. Vorobyokka çevresine korkuyla baktı. Bir tarlanın ortasındaydılar. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Kimsenin haberi bile olmadan ölüp gideceğini düşündükçe titremesi arttı. Ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ortodoks musun? Hadi bir haş çıkar. Hemen işini göreceğiz, dedi aralarından biri. Niçin? Diye bilinçsizce sordu Vorobyokka. Ataman senin öldürülmeni söyledi ya, senin hak ettiğin de. Size ne yaptım ben? Sapasağlam bir tren getirdim üstelik. Gereksiz yere bir işçi öldürmek ne işinize yarar? Ama sen komünist değil misin? Sırtına kurşun yemekten korkan Vorobyokka bir o yana bir bu yana dönüyordu. Biz işçiler hepimiz Bolşevikiz. Bunda şaşıracak bir şey yok ki. Babam ömrü boyunca tarım işçiliği yaptı. Niçin beni öldüreceksiniz? Aralarından biri dalgın dalgın konuştu. Doğru, kaçsa ne olur? Onu öldürmek ne işimize yarayacak? Öbürü umursamadan ekledi. Çekip gitsin, şeytan görsün yüzünü. Üçüncü adam elinde taşıdığı tüfeğini omzuna astı. Kır kirişi bakalım. Atamanın eline düşeyim deme. O komünistlerinden de ayrılmaya bak sersem. Arkamdan ateş etmeyeceksiniz değil mi? Diye sordu Vorobyokka. Eğer öyleyse hemen ateş ediverin kalbime. Hiç olmazsa acı çekmem. Nasıl olsa günün birinde hepimiz öleceğiz. Çek arabanı salak. Hadi toz ol. İlk 10 adımda Vorobyokka arkasına bakmadan edemedi. Bir silah sesi bekliyordu. Sonra tarlalar boyunca bacaklarının tüm gücüyle kaçtı. Ertesi sabah hava daha da soğudu. Su birikintileriyle bataklıklar buz tutmuştu. Asilerin yöneticileri Sosnokovya'da Tisibulya'nın evinde toplandı. İhtilal komitesi üyelerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için şehre dönmelerine karar verildi. Tanımadıklarını düşünen başka işçiler de onlarla birlikte şehre ineceklerdi. Bazıları Tisibulya'nın takımına katılacaktı. Geri kalanlar Pavloz'da dönecekti. Toplantının sonuna doğru 4 nola at süren Koholmanikalı bir köylü korkunç bir haber getirdi. Magalneski tam 11 Koholmanikalı köylünün şehirde belediyenin karşısına düşen yerde asılmasını emretmişti. Öbürleriyle 50'şer tüfek dipçiyi yedikten sonra serbest bırakılmış, atları ellerinden zorla alınmıştı. Patlai, Çaçabel ve Çobot mitralyözleri arabanın üzerine yükleyip Pavizdot yoluna çıktılar. Stepovi şehre dönmek istememiş, onlarla gitmeyi yeğlemişti. Çaçabel çiftlikteki 60 kadar attan ancak 10'unu almayı becermişti. Şehirden topladıkları araç gereç ve silah dolu kutuları taşıyan arabalar da onları izliyordu. Üzülmeyin kızlar, yakında geri döneriz. O zaman rahat ve neşe içinde olacağız, dedi Olesya ve Sarah'la şakalaşarak. Genç kızlar Sosnovnovka'da kalacaktı. Kovollo, Edvi, Metelski ve Ravieski ardı ardına şehre döndüler. Kovollo, pompa istasyonun basamağında semaverle uğraşan tanımadığı bir kadını görünce çok şaşırdı. Bu da ne oluyor diye düşündü. Kadın onu görür görmez gülümsedi. İşte yanılmıyorsam siz ev sahibisiniz. İnsan kendi evinde olmayınca ev işleri de zorlaşıyor. Ben Maria Ptaka'yım, Andre'nin annesi. Merhaba, ne hoş bir karşılaşma. Kovallo kadının elini sevgiyle sıktı. Andre'nin annesi uzun boylu, kuvvetli bir kadındı. Gençliği karşısında Kovallo şaşakaldı. Rayevski avluya girdiğinde onların ateşli bir konuşmaya daldıklarını gördü. Onlara şöyle dedim. Nerede sürttüğünü Tanrı bilir. O artık benim elime bakmıyor. Ne de olsa 17 yaşında. Artık ondan ben sorumlu tutulamam. Bulursanız derisini yüzebilirsiniz. Ama bunları söylerken kalbim sızlıyordu. Sonra Andrem'i yakalayamayacaklarını düşündüm. Postunu kolay kaptırmaz o. Ah, bu çocuklar gerçek bir felaket. Al birini vur öbürüne. Küçüğüne en azından bir tokat atabilirim ama ötekine ona ne yapabilirim ki? O benden daha büyük. Mari Ravieski'yi görür görmez sustu. Bir hafta geçti. Kış bir anda bastırmıştı. Edvi bir Polonya kooperatifinde satıcı olarak çalışan ablası Marceline'de kalıyordu. Kız kardeşini bir türlü sevememişti. Tüm yaşlı kızlar gibi delice tutkuları vardı. Yatak odasında 7 kedi besliyordu. Kedilerine olmadık isimler takıyor, işten kalan tüm zamanını onlarla geçiriyordu. Pazarları Katolik Kilisesi'ne gidiyor, papazla görüşüyordu. Tek dostu da papazın hizmetçisiydi. Ara sıra onu ziyaret ediyordu. Marceline o akşam arkadaşını evde bulamadı. Kapıyı yumuşak huylu olan, kel kafalı şişman papaz açtı. "Buyurun Marceline, Wanda şimdi gelecek," dedi kapının eşiğinde. Salonun bir köşesine ilişti Marcel'in. "Nasılsınız?" "Fena değilim, teşekkür ederim pederim. Şimdi kız kardeşimle yaşıyorum." "Çok iyi," diye nezaketle cevap verdi papaz. "Ama bir türlü yüzünü, bir türlü hatırlayamıyorum kız kardeşinizin." Marcel'ine gözlerini yere indirdi. "Duaya gelmez o pederim. Duldu galiba. Geçen sonbahar kocası için dua etmemi istemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam." "Tanrı'ya şükür kocası yaşıyormuş pederim." "Ya bak şu işe." Papaz küçük adımlarla odada dolaşıyordu. Soruları o kadar dostçaydı ki Marcel'le papazın öğrenmek istediklerini bir çırpıda anlatıverdi. "İyi iyi, zararı yok kızım, kendinizi üzmeyin. Tanrı'dan yoksun olmaları üzücü elbette. Ama ona yeniden döneceklerdir. Ulu yaratıcının gücü sonsuzdur." "Evet, zamanla gelecek utanç çok büyük olur," diye ekledi papaz. Düşünceye dalmıştı. "Günaydın Peder Jerome." "İşte kış başladı, kar yağıyor. Odama girelim." "Siz bütün bunları biraz garip bulmuyor musunuz Peder Jerome?" "Evet, elbette. Özellikle de şu sıralarda. Adı Ravieski mi demiştiniz?" Dzebek iki gündür Edvi'yi izliyordu. Sivil giyinmişti. Geceleri nöbetini Kolbiski ile değiştiriyordu. Yüzünü iki kez görebilmişti. Tombul ve güzel kadının çizgileri kolay kolay unutulur gibi değildi. Beyaz yünden başlığı, zarif yürüyüşüyle uzaktan bile kolayca fark ediliyordu. Dzebek kadını ilk gördüğünde onu 30 yaşlarında olduğunu düşündü. İkinci karşılaşmalarında biraz daha yakından inceleyince 5 yaş daha ekledi. Kadın akşama kadar çalıştı. Dönüş yolunda bir dükkana girdi. Daha sonra gecenin 9'una kadar Doktor Metelski'ye uğradı. Oradan da kaldığı eve gidip bütün gece boyunca bir daha dışarı çıkmadı. Bu gereksiz gözetleme Dzebek'i yordu. Görevini ajanlarından birine devredip daha derin ve özel araştırmalara daldı. Eddie, Ravieski'nin daha düne kadar oğluyla başka bir sokakta oturduğunu öğrenmekte gecikmedi. Ayakkabısını tamir ettirmek bahanesiyle kunduracı Michels'ine uğradı. Artık elinde ipuçları vardı. Vrona'da Şipelman'dan Sara hakkında gereken bilgileri aldı. Kunduracının kızı şehirde yok. Ravi Eski'nin oğlu da. Bu işte bir gariplik var şef. Barankeviç de Raymond Ravi Eski konusunda bütün bildiklerini söyleyince Vrona soruşturmaya el koydu. Bir gün sonra Edwi Patlayan'ın karısına uğradı. Tamam. Dzebek zevkten dört köşe olmuştu. Bu ilk kesin işaretti. Patlayan'ın karısı ayaklanma sonrası tutuklanmıştı. Onu geçici olarak rahat bırakmaya karar vermişlerdi ama evi göz hapsinde tutuyorlardı. Tedbirli olun, yoksa her şeyi berbat edersiniz, dedi Vrona, Dzebek'in heyecanını bastırmak için. Şimdilik bir şey bilmiyorsunuz. Ertesi gün fabrikadan ve gardaki jandarma bölüğünden telefon üzerine telefon ediliyordu. Bu gece ihtilal komitesine ait yeni bildiriler asılmış. Metin çok kısa. İşçi yoldaşlar, yenilmedik. Geriye çekilmemiz geçicidir. Hazır olun, yakında yeniden geleceğiz. Düşmanımız da bunu böyle bilsin. Yaşasın işçi ve köylü iktidarı. İmza, Boğru İhtilal Komitesi Başkanı. Vrona kulaklığı yerine koydu, derin düşüncelere daldı. Neden sonra küçük madeni bir kutudan bir tutam beyaz ot alarak büyük bir hazla burun deliklerinin içine çekti. Ravieski sokağın köşesinde bir dükkanın önünde Edwin'in geçmesini bekliyordu. Onunla konuşmalıydı. Şimdiye kadar Metelski'nin evinden başka bir yerde karşılaşmamışlardı. Doktorun bekleme odası buluşmak için en uygun yerdi. Kısa, kürk palto giymiş bir adam yanında duruyordu. Dikkat çekmemek için alabildiğine sakin ve rahat davranmaya çalışan Ravieski sırtını rüzgara dönüp bir sigara yaktı. Hafif hafif yağan kar rüzgara göre yön değiştiriyor, sokak yavaş yavaş beyaza kesiyordu. Ateşinizi rica edebilir miyim? Diye sordu kürklü adam. Soğuktan donmuş parmaklarıyla iyi kalite bir sigara paketini açmaya çalışıyordu. Rica ederim, buyurun. Adamın konuşmasından Polonyalı olduğu anlaşılıyordu. Ravieski, Edwin'in cama yansıyan yüzünü gördü. Karısı onu fark etmemişti. Kürklü adam birdenbire canlandı. Sigarasını bile yakmadan uzaklaştı. Ravieski adamın gittiği yöne bir göz attı. Fırına giren Edwin'in peşindeydi. Kadın dışarı çıkar çıkmaz da onu izlemeye koyuldu. Ravieski karısının oturduğu evin önünden başını bile çevirmeden geçti. Kürklü adam yandaki sokakta laf olsun diye bir faytoncuyla pazarlık ediyordu. Sigismund düşünüyordu. Sigarasında hiç tütün kalmamış, ağızlığı odun için için yanıyordu. Ağzı acıdı. Bakışlarıyla çevreyi taradı. Metelski'nin evinin önünde apaçık bir şekilde nöbet tutan bir adamı gördü. Doktorun evi komitenin merkeziydi. Kovalla Metelski de olmalı diye düşündü. Nöbetçi yine çok toy biri olmalı. Becerikli birilerini hala bulamadılar. Ravieski iki adım ötedeki bir sokağa daldı. İzlenmediğinden emindi. Edwi, Kovalla, Metelski. Acaba tedbirsizlik eden hangisiydi? Onları uyarmak için çok geçti artık. Açık olan tek şey, diye söylendi kendi kendine, Edwi şehre dönmemeliydi. Kalbi birdenbire acıyla sıkıştı. Edwi. Bir sokak lambasını çarpınca kendini hızla topladı. Hızlı adımlarla şehrin kenar mahallelerine daldı. Ötekilere haber vermeliydi. Ignaz Verba tüm tehlikede olanların evlerini dolaşıp bir an önce kaçıp gitmelerini söyledi. İşi bitince Ravieski onu bu kez de şehre gönderdi. Bir saat kadar sonra kötü bir haberle geri döndü. Ravieski Verba karanlık bastırır bastırmaz şehri terk ettiler. Pazardan dönen bir köylü onları kızağına aldı. Yolda Çaçabel'le karşılaştılar. O da atını komşu köyde bırakmış yürüyerek şehre dönüyordu. O gece bütün mahalleyi bir tutuklama dalgası sardı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 196.